Ayrım 12, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 123. 13. Bölüm. Yine Temmuz gelmiş de, Dussender 3 takım elbisesinden pek iyi olmayanını giymiş, durakta son otobüsün gelip kendisini eve götürmesini bekliyordu. Saat 10.45'ti, sinemaya gitmiş, çok hoşuna giden neşeli, hoş bir güldürü seyretmişti. Sabah aldığı karttan beri keyfi yerindeydi. Çocuk ona Waikiki kıyısının bir resmini yollamıştı. Kartın arkasında kısa bir yazı vardı. ''Sevgili Bay Denker, burası çok güzel. Her gün yüzüyorum. Babam koca bir balık yakaladı. Annem de okuyamamış olduğu romanları elinden bırakmıyor. Yarın bir yanardağa gideceğiz. İçine düşmemeye çalışacağım. İyi olduğunuzu umarım. Sağlığınızı koruyun, Todd.'' Son sözlerin anlamını düşünerek gülümserken biri koluna dokundu. Bayım?
Evet.
Dussender hemen kendini toplayarak döndü. Santo Donato'da bile sokakta insan soyan aydıtlar vardı. Sonra kokuyu duyarak irkildi. Bira, pis nefes, kurumuş ter ve belki de romatizma ilacının karışımıydı bu koku. Karşısında bol pantolonlu bir serseri duruyordu. O adam... O hayvan pazen gömlek, flasterlerle yer yer yapıştırdığı çok eski mokasenler giymişti. Bu pis kılığın üstündeki kafa da berbattı.
10 sentiniz var mı? Los Angeles'a gitmem gerekiyor. Bir iş fırsatı var. Fakat otobüse binmem için 10 sentim eksik. Bu benim için büyük bir fırsat olmasaydı sizden para istemezdim.
Kaşları çatılan Dussender'in yüz hatları gevşedi ve birden gülümsedi.
''İstediğin gerçekten otobüse binmek mi?''
Şarapçı anlayamayarak bitkin bitkin gülümsedi.
Dussender, ''Otobüse binip evime gidelim.'' diye öneride bulundu. ''Sana bir içki yemek verebilirim. Banyo yapar ve uyursun. Buna karşılık bütün istediğim biraz ahbaplık. Ben yaşlı bir adamım, yalnız yaşıyorum. Bazen ahbaplığa ihtiyaç duyuyorum.''
Ayyaş'ın gülüşü canlandı, durumu anlamıştı. Karşısındaki pis yerlerde dolaşmaktan hoşlanan hali vakti yerinde bir eşcinseldi.
''Tek başınasına, çok kötü değil mi?''
Dussender onun imalı gülüşüne nazikçe karşılık verdi.
''Senden tek istediğim otobüste benden uzakta oturman, çünkü kötü kokuyorsun.''
Şarapçı sarhoşlara özgü bir gururla çıkıştı.
''Belki evini kokutmamı da istemezsin.''
''Gel, otobüs bir dakika sonra burada olacak. Benden bir durak sonra in, geri dön ve iki blok yürü. Seni köşede bekleyeceğim. Sabah sana para da vereceğim. Belki $2 veririm.'' Ayyaş'ın ilgisi arttı.
''Belki de $5 ha?''
Sarhoşluğa özgü gururu filan bir anda kaybolmuştu. Dussender sabırsız sabırsız,
''Belki, belki'' diye mırıldandı.
Yaklaşan otobüsün motorunun homurtusunu duymuştu. Serserinin pis eline bilet parası olan 25 senti sıkıştırdı. Ona hiç bakmadan birkaç adım ilerledi. Otobüsün ışıkları yolu aydınlatırken serseri kararsız kalarak öylece durdu. Kaşlarını çatmış avucundaki paraya bakarak düşünürken yaşlı sapık başını bile çevirmeden otobüse bindi. Serseri uzaklaşacaktı ama son saniyede döndü ve kapı kapanmadan otobüse atladı. Elindeki 25'liği, son $100 kazanma olasılığı pek az olan bir ata yatırır gibi kutuya attı. Dussender'e sadece bir göz atıp geçti ve otobüsün arkasında bir yere oturdu. Yol boyunca hafifçe kestirdi. Gözlerini açtığında yaşlı sapık inmişti. Hemen sonraki durakta otobüsten atladı. Bunun uygun durak olup olmadığını hem bilmiyor hem de aldırmıyordu. Dönüp iki blok gidince sokak lambasının altında birini seçti. Yaşlı sapıktı. Adam onun yaklaşmasını seyrederken sanki hazır ol demişler gibi dimdik duruyordu. Bir an serseri korkuyla ürperdi. O anda dönüp her şeyi unutmak istedi. Sonra yaşlı adam onun kolunu tuttu. Eli inanılmayacak kadar güçlüydü.
''İyi dedi, geldiğine çok sevindim. Evim hemen şuracıkta, uzak değil.''
Adamın kendisini çekip götürmesine razı olan serseri mırıldandı.
''Belki de $10.''
Yaşlı sapık da ''Belki $10.'' diyerek güldü.
''Kim bilir?''
14. Bölüm.
ABD'nin kuruluşunun 200. yılıydı. Todd 1975 yazında Hawaii'den döndükten sonra 6 kez Dusander'i görmeye gelmişti. Ziyaretlerinde sakin davranmıştı. İkisi de zamanı hoşça geçirebildiklerini fark etmişlerdi. Daha çok konuşmadan anlaşmışlardı. Ağızlarından çıkan sözler bir federal büro ajanının uyuyakalmasına neden olurdu. Todd yaşlı adama Angela Farrow adında bir kızdan söz etti. Annesinin bir arkadaşının kızıydı. Yaşlı adam da Todd'a kilim dokumaya başladığını söyledi. Bunun romatizmaya iyi geldiğini duymuştu. Bir iki kilim örneği gösterdi ve Todd da görev yapar gibi bunları beğendiğini belirtti. Çocuk epey boy atmıştı değil mi? Evet, 5 santim uzamıştı. Dusander sigaradan vazgeçmiş miydi? Hayır, fakat çok öksürdüğü için sigarayı azaltmak zorunda kalmıştı. Ya Todd'un dersleri nasıldı? Güç olmakla birlikte zevk vericiydi. Bütün notları iyi ve pek iyiydi. Şimdi üniversiteye gidince tarih değil antropoloji okumak istiyordu. O yıl Dusander'in çimlerini kim biçiyordu? Aynı sokakta oturan Randy Chambers adında iyi fakat ağır hareket eden şişman bir çocuk. Dusander o yıl içinde mutfağında 3 şarapçıyı temizlemişti. Otobüs durağında kendisine şarapçılar belki 20 kez yaklaşmışlardı. Adamlara 7 defa içki, yemek, banyo, yatak teklifi yapmıştı. 2 kez önerisi geri çevrilmişti. 2 defasında da serseriler Dusander'in otobüs için verdiği parayı alarak uzaklaşmışlardı. Dusander bir süre düşündükten sonra abonman almıştı. 15 bilete $2,5 vermişti ve bunları içki satan dükkanlarda paraya çevirmeye imkan yoktu. Dusander son günlerde sıcak havalarda bodrumdan gelen kötü kokuyu duyuyor, böyle günlerde kapılarıyla pencerelerini sıkıca kapatıyordu. Todd Bowden da Noel tatilinde, yani Aralık'ta Cienega yolunun gerisinde kalan eski su kanalında uyuyan bir şarapçı bulmuştu. Bir süre elleri ceplerinde orada titreyerek durmuş ve adama bakmıştı. Daha sonra 5 hafta içinde oraya 6 kez dönmüştü. Her seferinde de ince ceketini giyip beline taktığı çekicin gözükmemesi için fermuarını yukarıya kadar çekmişti. Sonunda o şarapçıya tekrar rastlamıştı. Ya da gördüğü başka bir şarapçıydı. Bu kimin umurunda? Mart'ın ilk günü olmuştu bu. Adamın kafasına çekiçle vurmaya başlamış, sonra dünya kızıl bir bulut içinde kaybolurken çekicin öbür ucundaki çengelle şarapçının yüzünü adeta silmişti. Kurt Dusander şarapçıların sonunda tanımayı kabul ettiği tanrılara verilen yarı alaylı bir kurban olduğunu anlıyordu. Kendisi böyle özür dilemekteydi. Hem şarapçılar çok eğlenceliydi. Onlar sayesinde kendini canlı hissediyordu. Çocuk mavi gözlerini iri iri açıp Amerikalılara özgü şekilde gülerek kapısında belirdiği günden önce Santo Donato'da geçirdiği yılların kendisini zamanından önce yaşlandırdığını anlıyordu. Amerika'ya geldiğinde 65'indeydi. Şimdi kendisini çok daha genç hissediyordu. Tanrılara böyle tövbe etmeye kalkmak Todd'u önce şaşırtırdı ama çocuk daha sonra bu fikri benimserdi. Todd platformun altındaki serseriyi bıçakladıktan sonra karabasanların yoğunlaşacağını, hatta belki kendisini çıldırtacağını sanmıştı. Durumu itiraf etmesine ya da canına kıymasına neden olacak bir suçluluk duyacağını düşünmekteydi. Oysa bunlar olacak yerde Hawaii'ye gitmiş ve yaşamının en zevkli tatilini geçirmişti. Geçen Eylül'de liseye başlarken kendisini yepyeni canlı hissediyordu. Sanki Todd Bowden'ın derisinin içine bambaşka biri girmişti. Fakat su kanalında uyuyan pis serseriyi gördükten sonra ve öldürmeden önce karabasanlar yine başlamıştı. Bu rüyalarda genellikle metruk tren istasyonunda bıçakladığı şarapçıyı görüyordu. Okuldan eve dönerek neşeyle "Merhaba Monica bebeğim" diye içeriye giriyor ve mutfakta ölü şarapçıyı buluyordu. Serseri kusmuk kokan gömlek ve pantolonuyla tezgaha yığılmış duruyordu. Akan kanları paslanmaz çelik kaplı tezgahın üstünde kurumuştu. Çam tahtası dolapların kapaklarında da kanlı el izleri vardı. Buzdolabının yanındaki tahtanın üstüne annesinin takmış olduğu kağıdı görüyordu. "Todd, alışverişe gidiyorum. 3:30'da döneceğim." O sırada saat 3:20'yi gösteriyordu. Şarapçı orada gebermiş yatarken Todd her yere bulaşmış, kanları temizlemeye çalışıyordu. Bir yandan da ölü şarapçı oradan gitmesi, kendisini rahat bırakması için avaz avaz bağırıyordu. Fakat yığılıp kalmış olan şarapçı ölmüştü. Boş gözlerle tavana bakarak sırıtıyor ve pis vücudundaki bıçak yaralarından yine kanlar süzülüyordu. Tod telaşla yerleri silerken kanları çıkaramadığını, tam tersine iyice etrafa bulaştırdığını görüyor ama kendine engel olamıyordu. Tam annesinin arabası bahçeye girdiği sırada şarapçının Dussander olduğunu anlıyordu. Bu düşlerden kan ter içinde kesik kesik soluyarak uyanıyordu. Fakat o eski su kanalında serseriyi bulup çekicini kullandıktan sonra karabasanlardan kurtuldu. Çocuk tekrar öldürmesi ve belki de birden fazla kez öldürmesi gerektiğini düşündü. Bu çok kötüydü. Fakat o serserilerin insan olarak yararları kalmamıştı artık. Onlar sadece Tod'un işine yarıyorlardı. Tod da herkes gibi büyürken yaşam biçimini belirli gereksinmelerine göre ayarladığını biliyordu. Aslında başkalarından farklı değildi tabii. İnsanın bu dünyada kendi yolunu çizmesi gerekirdi. Yaşamaya devam edebilmek için insan gerekenleri yapmak zorundaydı. 15. Bölüm. Tod lisenin ikinci sınıfındayken sonbaharda Santo Donato Cougars takımına alındı. O yıl çok başarılı oldu. Ocak 1977'de de Amerikan Vatanseverleri Kompozisyon Yarışması'nı kazandı. Bu yarışmaya Amerikan tarihi okuyan bütün lise öğrencileri katılabiliyordu. Tod'un kompozisyonunun adı bir Amerikalı'nın sorumluluklarıydı. Basketbol sezonunda da okulun yıldız oyuncusuydu. Haziran'da ödüller verilirken yılın atleti seçildi. Tod okuldan telefon ederek o ödülü alacağını haber verince Monica Bowden hüngür hüngür ağladı. Dick Bowden da bu törenden sonra bürosunda övünmemek için kendisini zorlayarak kabara kabara dolaştı. O yaz Big Sur'da bir yer tutup 2 hafta kaldılar. Tod da şnorkelini takıp denizden adeta hiç çıkmadı. Tod aynı yıl 4 serseriyi öldürdü. 2'sini bıçaklayıp 2'sini de başlarına çekiçle vura vura temizledi. Artık av partisi adını verdiği bu işler sırasında üstüne çift pantolon giyiyordu. Bazen otobüse binip kenti dolaşıyor ve serserilerin kalabileceği uygun yerleri araştırıyordu. 2 iyi yer buldu. Bunlardan biri Douglas yolundaki Santo Donato Düşkünler Derneği'ydi. Diğeri de Oakland'in köşesindeki Hristiyan Kurtarıcılar Derneği. Tod 2 derneğin çevresinde dolaşıyor ve bir serserinin kendisinden para istemesini bekliyordu. Bir şarapçı yanına yaklaşınca da Tod, "Bir şişe viski istiyorum," diyordu. "Yaşım küçük, bunu sen alabilirsen paylaşırız." Sonra serseriye rahat rahat içki içebilecekleri bir yer bildiğini söylüyordu. Her seferinde değişik yer seçiyordu tabii. Eski istasyona ya da Cienaga yolunun gerisindeki eski su kanalına gitmemek için kendisini zorluyordu. İnsanın suç işlediği eski yerleri ziyaret etmesi doğru olmazdı. Aynı yıl Dussander sigarayı iyice azalttı, viski içip televizyon seyretmeye devam etti. Tod ender geliyordu ve konuşmaları gitgide tatsızlaşmıştı. Dussander o yıl 79. doğum gününü kutladı. Aynı yıl Tod da 16'sına bastı. Dussander 16 yaş bir gencin yaşamında en güzel yıldır dedi. 41 de orta yaşlı bir erkeğin en iyi dönemidir. 79 da yaşlı bir adamın en iyi yılı sayılır. Tod nazik bir tavırla başını salladı. Dussander iyice sarhoştu ve tuhaf tuhaf gülüşü de Tod'u çok rahatsız ediyordu. Dussander Tod'un 1976-77 ders yılında 2 şarapçıyı daha temizledi. Onlardan ikincisi göründüğünden daha kuvvetliydi. Dussander onu sızdıracak kadar içirdikten sonra adam ensesine saplanmış et bıçağına karşın yine de sendeleyerek mutfakta yürüdü. Üstünden kanlar aka aka yerlere yayıldı. Şarapçı böyle sendeleyerek 2 tur attıktan sonra koridoru buldu ve az kalsın evden kaçıyordu. Dussander inanamayarak hayretle gözlerini açıp mutfakta donup kaldı. Şarapçı inleyip soluyarak kapıya doğru giderken ardından öylece bakıyordu. Serseri koridorda duvarlara çarpıyor, asılı ucuz Courier Eves reprodüksiyonlarını yere deviriyordu. Dussander şarapçı elini sokak kapısının tokmağına atana kadar yerinden kımıldamadı. Sonra birden canlanıp çekmeceden kebap çatalını kaptı. Koşarak koridordan geçip kebap çatalını olanca gücüyle şarapçının sırtına sapladı. Lussaner yere düşen adamın başında dururken soluk soluğaydı ve kalbi korku verecek kadar hızlı atıyordu. Cumartesi geceleri zevkle seyrettiği Acil Servis dizisindeki kalp krizi kurbanı gibi çarpıyordu kalbi. Neyse daha sonra kalp atışları düzene girdi ve kriz geçirmeyeceğini anladı. Ama daha sonra kan içinde kalan yerleri temizlemesi gerekti. Bütün bunlar 4 ay önce olmuştu. Dussander o günden beri durakta kimseye teklifte bulunmamıştı. Son olayda işi gereken şekilde halledememek gözünü korkutmuştu. Fakat son andaki davranışını anımsayınca büyük bir gurur duymaktaydı. Sonunda şarapçı kapıdan dışarıya çıkamamıştı. Ve önemli olanı da buydu. 16. Bölüm. Todd 1977'nin sonbaharında atıcılık kulübüne üye oldu. 1978 Haziran'ında iyi nişancı olarak kabul edildi. Bu arada hem futbol hem beyzbol oynuyordu ve her ikisinde de başarılıydı. Tarih dersinde de okulun verdiği bursu kazandı. Berkeley Üniversitesi'ne başvurunca hemen kabul edildi. Nisan ayında mezuniyet gecesinde şeref listesindeki birinci ya da ikinci öğrenci olacağını biliyordu. Lisedeki son yılının ikinci yarı yılında tuhaf bir isteğe kapıldı. Bu Todd için hem mantığa sığmaz hem de korkutucu bir şeydi. Bu yüzden annesinin tertemiz, güneşli mutfağı kadar düzenli olan hayata altüst olabilirdi. Bavdınların evinin 400 metre kadar ötesinde karayolu vardı. Hem bu yolda tam 8 şerit bulunuyordu. Yandaki dik ve sık ağaçlı bayır bu yola doğru iniyordu. Orada gizlenilecek çok yer vardı. Babası ona Noel'de bir Winchester 30-30 armağan etmişti. Silahın üstüne dürbün takıyordu. Akşam üzere trafiğin yoğun olduğu 8 şeritli de arabalar beklerken o bayırda uygun bir yer bulabilir ve isterse kolaylıkla... Fakat ne yapacaktı? Bu intihar sayılmaz mıydı? Son 4 yıl elde etmek için çalışıp çabaladığı her şeyi yok mu edecekti? Yok yok, bunu yapamazdı. Ama yine de kendisini bu arzudan kurtaramıyordu. Todd liseden mezun olmadan birkaç hafta önce bir cumartesi Winchester tüfeği dikkatle boşaltıp muhafazasına koyarak babasının yeni oyuncağı olan kullanılmış Porsche'nin arka koltuğuna yerleştirdi. Ağaçlı yamacın karayoluna doğru indiği yere gitti. Annesiyle babası hafta sonu olduğu için diğer arabaya atlayıp Los Angeles yolunu tutmuşlardı. Şirkete ortak olan Dick, hayat yöneticileriyle Reno'da yapılacak yeni oteli konuşacaktı. Todd kollarında kutudaki tüfekle bayırdan aşağı inerken kalbi göğsünü delecek gibi çarpıyordu. Tükürüğü ağzını yakmaktaydı. Devrilmiş bir kütüğe yaklaştı. Arkasına bağdaş kurarak oturdu. Kütüğün dalı kabzayı dayayabileceği iyi bir yer oluşturuyordu. Winchester'ı sağ omzuna alarak dürbününden baktı. Kafasında bir ses budala diye haykırıyordu. Oğlum sen budalasın. Biri seni görürse ne yaparsın? Silahın boş olmasının da önemi yok. Başın belaya girer. Hatta aynasızın biri sana ateş bile edebilir. Daha henüz öyle olmamıştı ve cumartesi trafiği yoğun değildi. Tüfeğin namlusunu mavi bir Toyota'nın direksiyonundaki kadına doğru çevirdi. Arabanın camı yarı açıktı. Kolsuz bluzunun yakası rüzgarda dalgalanıyordu. Todd tam kadının şakağına nişan alıp tetiği çekti. Boş tüfekle bunu yapmak kime zarar verirdi? Ama bu umurunda bile değildi. Güm diye fısıldarken Toyota biraz ilerideki dönemeçte kayboldu. Todd boğazına tıkanan yumrudan kurtulmak için yutkundu. Sonra Subaru Brat kamyondaki San Diego Padres beyzbol kasketi giymiş sakallı sürücüyü gördü. Todd zenci vurgusuyla sen pis bir faresin diye fısıldadı. Kardeşimi vuran pis faresin. Yine boş silahın tetiğini çekti. Bir yandan da kıkır kıkır gülüyordu. Bu şekilde 5 kişiyi vurdu. Fakat tetiğin hafif sesi her vurmanın bir düş olduğunu açıklıyor ve onun keyfini kaçırıyordu. Sonra tüfeği yine kutusuna koydu. Kimseye görünmemek için eğildi ve 2 büklüm yukarıya tırmandı. Silahı yine Porsche'nin arka koltuğuna bıraktı. Şakakları zonklarken eve döndü, odasına çıktı ve orada doyuma ulaştı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 133.